Ayrım 11 sayfa 104. Al Capone, Gangsterler Kralı John Cobbler. Gangster cenaze törenlerini genel olarak ele alan değerli Illinois Crime Survey dergisi, cürümle politika arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyordu. Demokratik bir rejimde politik güç arkadaşlığa dayanır. Bir adam dostunuzdur, yalnızca size karşı iyi davrandığı için değil, gereğinde kendisine güvenebileceğiniz için. Nereye olsa peşinizden geleceğini, sözünde duracağını bildiğiniz için. Bizim ırmak kıyısı bölgelerimizde ve de orta halli insanların yaşadığı hemen her yerde feodal bir ilişkidir politika. Feodal sistem kanunlara değil, kişisel bağlılıklara dayanan bir sistemdi. Bu nedenle politika da feodal bir sistem olma eğilimindedir. Çete düzeni de feodal bir düzendir. Yani kişisel bağlılıklara, arkadaşlıklara, her şeyden çok da kişinin güvenebilirliğine dayanır. İşte bu yüzden politikacılarla cürüm çeteleri birbirlerini çok iyi anlarlar ve çoğu zaman da her ikisinin çıkarına, kamu zararına anlaşmalara girerler. Colosimo'nun kurduğu ve ömrünün sonuna dek yürüttüğü düzen, normal alışılmış toplum düzeninin dışında ve ona aykırı bir düzendi. Çünkü şurası bir gerçektir ki arkadaşlık, daha biçimsel olan toplum düzenini yıkıcı bir nitelik taşır genellikle. Hepimiz biliriz, idealistler hiçbir zaman iyi dost olamazlar. Yaşamının günlük kişisel ilişkilerinden çok adalet, insanlık, doğruluk gibi soyut kavramlara önem veren bir kişi ne iyi bir dost olabilir ne de iyi bir politikacı. Haritaya baktığımızda Chicago'nun açık seçik olarak ikiye bölünmüş olduğunu görürüz. Doğu kesimi, batı kesimi, yani göl kıyısı ve ırmak kıyısı bölgeleri. Göl kıyısında idealistlerle reformcular yaşar. Irmak kıyısında ise parti politikasıyla karışık dostluklar yürütülür. Kentin iki bölümü arasındaki bu karşıtlık, birbirinden değişik bu iki toplum düzeni cürümle politikayı birbirine kenetleyen ilişkiler sorununun bir parçasıdır. Bu birliği bozmak için gösterilen çabaların sürekli olarak başarısızlığa uğraması da ilişkilerin nedenli geniş kapsamlı, nedenli sıkı olduğunu ortaya koymaktadır. Colosimo'nun içinde yaşadığı günlük çalışma dünyasında kanun ve toplum görüşünün belirlediği anlamda bir iyi ile kötü, doğru ile yanlış ayrımı yoktu. Politika, özellikle bölge politikası, kanunları yapan, tanımlayan, dünyadan çok daha küçük, çok daha içli dışlı bir dünyada yürütülür. Hükümet eşit, tarafsız, biçimsel olmayı amaçlar. Oysa dostluklar hükümet tarafsızlığına ters orantılıdırlar. Hükümet de öte yandan dostluk bağlarını koparmak çabasındadır. Profesyonel politikacılar dost ve komşularının yaşamında önemli noktalar oluşturan olaylara, yani at koyma törenleri, düğünler, cenaze törenleri gibi katılmanın nedenli yararlı olduğunu bilirler. İçlerinde en ufak bir gerçek duygu yoksa bile yaparlar bunu. Özellikle büyük cenazelerde politik patronun boy göstermesi demek, merhum ile arasındaki arkadaşlığın gerçekten içten, gerçekten yakın olduğunu tanıtlamak demektir. Bu da geride kalanların ona tam bir bağlılık göstermelerini sağlar. Dale Colosimo üzüntüsünden 10 gün hasta yattı. Üstelik Illinois kanunlarına göre koca Jim'in karısı sayılmadığını da öğrenmişti. Eyalet yasası boşanma ile ikinci evlilik arasında bir yıl geçmiş olmasını şart koşmaktaydı. Bu nedenle kocasının mirasından da yararlanamayacaktı. Ailesi gene de iyi davrandı, $6,000'lık tahvil ve elmas verdiler kendisine. Victoria Moresco'ya da $12,000 verdiler. Geriye kalan para Papa Luigi'nin cebine girdi. Dale bir süre Cafe Colosimo'yu işletmeyi denedi ama ortaklarından Rum Potts'in el koydu buraya. Bunun üzerine annesiyle birlikte New York'a döndü. 1919 yılının Kasım ayından beri Broadway'de oynanmakta olan Irene adlı müzikal oyun son derece tutulmuştu. Başrolü oynayan Edith Day'in ayrılmasıyla yeniden kızlık soyadını alan Dale geçti yerine. Birkaç yıl hem New York'ta hem de turnelerde aynı rolü oynadı. 1924 yılında San Francisco'da aktör Henry Duffy ile evlendi. 1930 yıllarına kadar karı koca taşra tiyatrolarında birlikte oynadılar. Sonra Dale sahne hayatından çekildi, bir daha da adını işiten olmadı. Bu arada Jack Light ile Joe Swerling kızın başına gelen olaylardan esinlenerek One of Us yani İçimizden Biri adlı bir oyun yazdılar. Altıncı bölüm. Ölüm Köşesinden Ölüler Ağacına. Colosimo'nun ölümünden hemen sonra Torrio yardımcısı Capone ile birlikte bölgesel genişleme planını uygulamaya koyuldu. İlk devrede koca Jim'in Levy'deki mirasçısı olduğunu herkese kabul ettirmesi gerekiyordu. Belediye meclisi üyeleri Kenna ile Coughlin bunu onayladıklarını belirttiler. Levy'nin öteki önemli kişileri arasında da duruma karşı çıkan olmadı. Asli mıntıkalarında işi hallettiklerini gören Torrio ile Capone, banliyölerdeki genel ev ve kumarhane işletmelerini geliştirmeye koyuldular. Bu alanda en belli başlı araçları rüşvet dağıtmaktı. Bu yolla çeşitli ilçe ve köy yöneticilerini kolaylıkla elde ettiler. Genel evin ya da kumarhanenin kurulacağı mahalledeki komşulardan itiraz etmeye kalkanlar olmuştu bir iki. Ama Torrio bu kişilere ipoteklerini ödeyecek ya da damı tamir ettirecek ya da yeni ev eşyası alacak parayı sunduğu anda bütün itirazlar kesilmişti. Şehrin güneyindeki Chicago Heights'tan batısındaki Cicero'ya kadar uzanan bölgede bir zamanlar kanunun egemen olduğu sessiz sedasız bir sürü ilçe 2 yıl içinde birer günah yuvası haline geldiler. Torrio Chicago Heights'tan Moonlight Cafe'yi açtı. Burnham'da çok iyi işleyen iki genel ev, meyhanesinin Burnham Inn ile Speedway yanı sıra Coney Island Cafe ile barını da açtı. Posen'de Romer Inn'i kurdu ve yönetimini Moskovalı 3 kardeşten biri olan Harry Guzik ile karısı almaya bıraktı. Blue Island'da açtığı yerin adı Burr Oak Hotel, işleten Mike ve Pike Hyde'ler. Stigney'de açtığı yerin adı Shadow Inn idi. Cicero'da bir dizi kabare ile kumarhane kurdu. Banliyö genel evlerinin bir prototipi sayılabilir Romer Inn. Chicago'lu caz klarnetçisi Mez, Milton Mezro, gençliğinde buranın müdavimlerindenmiş. Daha sonra yazdığı otobiyografisi Really the Blues adlı kitabında burasını şöyle tarif eder. Ön tarafta genişçe bir salon vardı. Bir yanında uzun bir bar, öteki yanında da duvar kenarında dizili 25'likle işleyen bir sürü tilt makinası. Arka taraftaki salon daha büyüktü. Duvar kenarlarına sıralar konmuştu, masa falan yoktu. Kızlar bu sıralarda otururlar, herifler de, yani müşteriler, ortalıkta dolaşıp kızları gözden geçirirlerdi. O kızlar var ya, durmadan birbirleriyle yarış ederlerdi. Biri kalkar sana sokulurdu, bakarsın kıçını kıvıra kıvıra kulağına fısıldardı. ''Hadi çıkıp yatalım mı cicim?'' ''Benden iyisini bulamazsın tatlım. Fransızım ben.'' Aradan 1 dakika geçmeden bir başkası yanaşır kırıtaraktan sırıtaraktan ''Bu sefer de sahici bir kızla yatmak istemez misin şekerim?'' derdi. Bizim gittiğimiz kızların nöbeti öğleden sonra saat 4'ten gece yarısına kadardı. Kısa geceliklerle ya da arka tarafında koca koca fiyonklar olan bebe giysileri ile salınırlardı ortalıkta. Ayaklarında yüksek topuklu papuçlar, kafalarında başlarının 2 katı büyüklükte ipek kurdeleler, suratlarında en az 2 santim kalınlığında allık. Müşteri kızlardan birini gözüne kestirdi ve peşi sıra yukarı kata çıkardı. Orada merdiven başında bir masaya kurulmuş ev sahibi kadın otururdu. Kızın eline tenekeden bir fiş ile bir havlu tutuştururdu, bir de oda numarası verirdi. Bu arada müşteri de $2 kesilirdi. Gece boyunca ev sahibi kadının bıkkın bir sesle bağırıp durduğunu işitirdiniz. ''Hadi 8 numara, tamam artık 10 numara, Bekleyen var, bütün gece uğraşmayın be. Saat gibi işletirdi orayı koca karı. Söylediklerine göre her numaradan 80 sent kalırdı kızlara. Her fiş için ödeme yapılırdı 20 sent. Korunma ücreti olarak kesilirmiş. Geriye kalan 1 dolar da işletmeciye kalırmış. Çok çalışırlardı kızlar, durmadan çalışırlardı. Ayın bir tek gecesinde bile boş durmayanlar vardı. Adet vaziyetlerini türlü hilelerle saklamaya kalkarlardı. Şimdi anlatması uzun. Capone 1925 yılında belki de Romer Inn'de eğlenirken yakalanmıştı bel soğukluğuna. Torrio'nun politik ilişkilerinin kuvveti 1921 yılında Romer Inn'de meydana gelen bir olay yüzünden çetin bir sınav geçirdi. Guzikler hizmetçi bulmak için gazeteye ilan vermişlerdi. Güzel bir köylü kızı cevap verdi ilana. Karı koca kızı bir odaya kapattıkları gibi çırılçıplak soydular ve fahişe olarak kullanılmak üzere bozdurdular. 5 ay tutsak olarak çalıştıktan sonra kızcağız ailesine haber yollamayı başardı. Ama ağabeyleri gelip kendisini kurtardıklarında gövdesel olarak da ruhsal olarak da bitmişti zavallı. Duruşmada kızın babası Guzikler'in kendisine para teklif ederek mahkemeden vazgeçirmeye çalıştıklarını anlattı. Karı koca suçlu görülerek hapis cezasına çarptırıldılar. Dava Illinois Yüksek Mahkemesi'ne tembize yollandı. Bu arada suçlular da kefaletle serbest bırakıldılar. Bu sırada Torrio'dan yardım istediler. O da Chicago'lu kiralık katillerin babası Walter Stevens'a açtı meseleyi. O sırada 54 yaşındaydı Stevens. Oldukça tehlikeli olan mesleği için fazla yaşlanmıştı. Sendika haraççılığını ilk icat edenlerden Mossy Morris Enright'ın bir numaralı kabadayısı olduğu yıllarda sayısız adam dövmüş, öldürmüş, sayısız bomba atmıştı. Fiyat listesi 24 dolardan başlar, kafa yarmak için. 50 dolara kadar cinayet için çıkardı. Enright çetesinin hayatta kalmış son üyesiydi. Mossy 1920'de rakip sendika araççısı koca Tim Murphy'nin isteği üzerine parlak Jim Cosmano tarafından temizlenmişti. Stevens birçok bakımlardan o kocaların en iyisi, en sevimlisi Torrio'ya benzerdi. Karısına tapardı o da ve kadın umutsuz bir hastalığa tutulduğunda tam 20 yıl gece gündüz baktı ona ölünceye kadar. 3 tane manevi evlat edinmiş, hepsini de en iyi özel okullara yollamıştı. Kendisi de okumuş bir adamdı. Askerlik tarihi üzerine incelemeler yapmıştı. Ulise, S. Grant ile Bismarck hayranıydı. Durmadan kitap okurdu. En sevdiği yazarlar arasında Robert Louis Stevenson, Robert Burns, Jack London vardı. Gene Torrio gibi dünyasal zevkleri aldırmayan, üstelik aşırı tutucu bir kimseydi. Ağzına hiç içki koymaz, pegender olarak sigara içerdi. Manevi kızlarına kısa etek giymelerini, makyaj yapmalarını yasak etmişti. Kızların klasik eserleri okumalarına izin vermezden önce gözden geçirir, açık saçık bulduğu yerleri kitaptan çıkarırdı. Durmadan eski zaman ahlak ve idealizmini över, zamanın çılgın gençliğini beğenmezdi. 1920 yılında Mossy ölünce Stevens, Torrio, Capone çetesine yanaşmıştı. En belli başlı değeri eyalet valisi Lance Moll'un kendisine olan şükran borcuydu. Kanka kiyili bir çiftçi ve Thompson'ın kuklası olan Small, valilik görevine başladıktan birkaç ay sonra eyalet saymanı olduğu sırada 600 bin dolar yediği iddiasıyla hakkında kovuşturma açılmıştı. Savunması için perde arkasında çalışanlar şunlardı. Stevens, eyalet savcılığının eski şeflerinden olan ama hırsızlık, şantaj, kalpazanlık gibi işlerde çok daha fazla başarı göstermiş olan Yahudi Ben Newmark. 134 numaralı elektrik işçileri sendikasının iş yöneticisi Şemsiye Mike, Michael J. Boyle. Böyle ayın belirli günlerinde elinde açılmış bir şemsiye barın bir köşesinde dikilir, işçilerle başlarının belaya girmesini istemeyen işveren ajanları gerekli aracı şemsiyenin içine bırakırlardı. Adama şemsiye adının takılması bu yüzdendi. Valinin duruşması sırasında bu üçlü jüri üyelerine rüşvet yedirmek ya da korkutmak gibi bir takım kılçıklı işlerle uğraştılar. Small beraat etti ve kurtarıcılarını hiçbir zaman unutmadı. Aralarından ikisi hapse tıkıldığında Boyle bir jüriye rüşvet yedirdiği Stevens da eski bir cinayeti için hemen affetti onları. Valiliğinin ilk 3 yılını hemen hemen 1000 caniyi affetti. Guziklerin başına yukarıda anlatılan olay gelince Stevens ricaya gitti. Ve Sayın Vali yüksek mahkeme kararı çıkmadan önce 2 hükümlüyü alelacele affetti. Aradan 3 ay geçmeden karı koca şehrin güney sınırının yanı başında yeni bir genel ev işletmeye başladılar. Marshfield Inn. Bölgesel genişleme kampanyalarının 3. devresinde, yani içki yapım ve dağıtımı ile ilgili devrede, Torrio ile Capone'un karşısında çok çeşitli ve güçlü bir sürü çete vardı. Bu çetelerle anlaşmadıkça hiçbir başarıya ulaşacakları da yoktu. Kuzeybatı kesiminde, yani Chicago Nehri ile göl arasında kalan bölümde Dion O'Banion'un çetesi egemendi. 42. ile 43. bölgeler kime kalacak diye sorarlardı her seçimde. Verilecek karşılığı bütün Chicagolular bilirdi. O'Banion'un tabanca cebinde kalacak. Gerçekten de dininin her kostümünde tabanca koyulabilecek 3 fazla cep vardı. Biri ceketinin sol koltuk altında, biri gene ceketinin sol dış yanında, biri de önünde pantolonun tam ortasında bulunmaktaydı. Her iki elle de ateş ettiğinde çok iyi nişancıydı. Kendisi gibi İrlandalı olan Jean Geary'den öğrenmişti nişancılığı. Az çok terbiye görmüş, çok tatlı bir sesi vardı. Mother McRae ya da When Irish Eyes Are Smiling şarkılarını söylediğinde hocasının gözlerine yaşlar dolardı hep. Daha sonra bir ceza mahkemesi Geary'nin tımarhaneye kapatılmasına karar vermişti. Adam öldürmekten zevk alan bir manyak olduğu için. O'Banion'un da ondan aşağı kalır yeri yoktu. Cinayet işleyeceği zaman mavi gözleri gülümser, dudakları çocukça bir gülüşle aralanır, suratı bir ruh doktorunun deyimiyle sevimli bir gaddarlıkla parlardı. Yabancılar da el sıkışmazdı hiç. Tanımadığı biri yanına yaklaşacak olsa tam karşısında bacaklarını açıp ellerini kalçasına dayayarak durur, kuşkulu bulacağı en ufak bir harekette tabancasını çekmeye hazır olurdu. Dikkatli davranmasının nedenleri vardı tabii. Emniyet müdürü Morgan Collins, Chicago'nun bir numaralı canisi demişti onun için. Kendi eliyle öldürdüğü ya da öldürttüğü adamların sayısı 25'i aşkındır. Ufacık bir şeye kızsa ya da kendiliğinden sinirli olsa elini tabancasına atabilirdi. Bir keresinde Herald Examiner gazetesi muhabirlerine Edward Dean Sullivan'a hastanede yatan bir insan için en iyi pronun hangisi olduğunu sormuştu. "Ne o, biri mi hasta?" diye sormuştu Sullivan. O'Banion bir gazete küpürü göstermişti kendisine. Arthur Vadis adında bir işçinin bilinmeyen bir kişinin saldırısına uğrayarak bacağından vurulduğu yazılıydı gazetede. "Bu sabah," diye anlatmaya başlamıştı O'Banion, "Madison Köprüsü'nden geçiyordum, dalmışım. Bir şeylere takılmış kafam, aklım başka yerde anlayacaksın. Son günlerde birisi izleyip duruyor beni çünkü. Köprüden geçen arabalardan birinin egzozu patlamış, o anda çakamadım ne olduğunu. Gördüğüm ilk adama ateş ettim, bu herifmiş meğerse. Zavallı ya, bir kutu pro yollayayım bari," diyorum. Bir keresinde de kendisine hakaret saydığı bir şeyden alınmış. La Salle tiyatrosunun girişinde adam öldürmeye kalkmıştı. Boks hakemi olan Dave Miller kendisine ne gibi bir hakarette bulunmuştu bunu hala bilen yok. O'Banion bir gece tiyatroda rastlamıştı ona. Oyundan sonra kapıda bekledi ve yüzlerce tanığın önünde adamın karnına kurşun doldurdu. Yaralının küçük kardeşi Max Miller de oradaydı. Yere yuvarlanan ağabeysinin yardımına koşunca bir kurşun da o yedi. Müthiş nişancı sırıtarak ayrıldı olay yerinden. Tutuklanmasına tutuklandı ama ne Max ne de bu arada iyileşmiş olan Dave şikayetçi olmadılar. "Olaya ben de üzüldüm," dedi O'Banion daha sonra. "Kafam kızdı mı saçmalıyorum bazen." Ömründe bir gün bile hapis yatmadı O'Banion. Politikacılara çok yararı dokunurdu çünkü. Koca Jim Colosimo kendi bölgesindeki İtalyan oylarını nasıl elinde tutuyorduysa, O'Banion da kendi bölgesindeki İrlandalıların oyunu öyle kontrol altında bulunduruyordu. Tatlı dili ya da cömertliği sayesinde oyları istediği yöne kaydırırdı genellikle. Ama bunlar işe yaramadığı takdirde adam dövmek, kaçırmak ya da vurmak gibi yollara başvurmaktan hiç çekinmezdi. Bölgemi ısmarlandığı gibi teslim ederim ben derdi ve her seferinde de becerirdi bunu. Demokrat Parti'nin 42. ve 43. bölge patronları O'Banion'ın oy alma kabiliyetine öylesine büyük bir değer verirlerdi ki, gangsterin Cumhuriyetçi Parti'ye geçme niyeti olduğu dedikodusu çıkar çıkmaz şerefine büyük bir ziyafet verdiler Webster Oteli'nde. Onu ellerinden kaçırmamak için bir de pırlantalı platin saat armağan ettiler. Ziyafette hazır bulunanlar arasında Cook County Bayındırlık İşleri Bakanı ve Demokrat Parti'nin ABD Senato adayı Albert A. Sprague, Robert M. Schweitzer, Emniyet Müdürü Michael Hughes da vardı. Bütün yapılanlara rağmen şeref konu Cumhuriyetçi Parti'ye geçti. 11. Ayrımın sonu. Sayfa 113.